İran'ın tüm ekonomik aktivistlerine merhaba. Umarım iyisinizdir. İş ve satış süreci yol haritası konulu eğitici podcastlerimizden biriyle hizmetinizdeyiz. Bu dosyanın sizlere faydalı olmasını ve her zaman elinizin altında olmasını, ana yoldan asla sapmamanıza ve çalışmalarınızı en iyi şekilde yürütebilmenize yardımcı olmasını diliyorum. Lütfen tüm arkadaşlar kendi kağıt kalemlerini getirsinler. Kutsallığınızı o deftere hatırlayın ve notlar alıp kendiniz için bir şeyler yazın ki unutmayasınız. Bu yol haritasıdır. Yol haritası ne kadar yol kat ettiğinizi bilmenizi sağlar. Ne kadar kaldığını bilmenizi sağlar. Ne zaman başarılı olacağınızı bilmenizi sağlar. Ve parayı ne zaman alacağınızı bilin. Korkularınızı ortadan kaldıracak. Nerede doğru ya da yanlış gittiğinizi, nerede yoldan saptığınızı anlamanızı sağlayacak. Ana yolu geri dönüp yola devam etmenizi sağlayacaktır. Kendi hayatında, kendi işinde planı olmayan sevdikleri her zaman kaygılıdır. Bir dönem hatırlıyorum, çocuktum. 19 yaşındaydım ya da 20 yaşındaydım. Ve ülkenin kuzeyinden Tahran'a giden bir rota kullanmak istiyordum. Oradan da Kerec diye bir şehire gitmek istiyordum. Ve Google haritaların İran'da yeni moda olmuştu. Ve cep telefonlarına atfedebilirdim. Yeni bir şekilde akıllı telefonlar aslında bir şekilde ortaya çıktı. Ve bu aracın bugün kullanabilmesi benim için çok ilginçti. Ve yönlendirildi. Bundan önce özellikle Tahran'da ne zaman bir yola çıkmak istersem, yanlış sokağa girsem, yanlış tarafa dönersem, rotama mutlaka 5 ile 10 kilometre katacak diye bir stres ve endişe duyuyordum. Aslında benim en büyük sıkıntılarımdan biri de büyük şehirlerde kolay yan yolların olmamasıydı. Bu yüzden yanlış yapsak bile tekrar telafi edebiliriz. En az 5 ile 10 kilometre hasar ödeyip yolu kat etmek zorunda kalıyoruz. Ek olarak rota. Özellikle trafiği yoğun olduğu şehirlerde bu Google haritaları tanıdığımda benim için çok çekici hale getirdi. Çünkü temel ihtiyaçlarımdan biri çözdü. Ve o zamanlar babalarımızın bu programlara aşina olmadıklarını, bilmediklerini, bu sokakları ve güzergahları bilecek kadar iyi tekrarladıklarını, eğer yanlış yola saparlarsa aynı şeyin bizim başına da geleceğini hatırlıyorum. Bu sorundan dolayı üzüldüler ve ne kadar başkalarına bu araçların yardımcı olduğunu öğretmeye çalışsam da efendim yararı yok. Araba sürerken başka hiçbir şey düşünemediğimi ve konsantre olmadığımı söyledi. Bu yüzden o zamanlar pek çok tavsiye vermeme rağmen bunu yapmayan pek çok insanı hatırlıyorum. Bizi ciddiye alın. Bir keresinde bizi Kerec'e davet ettiler. Bir yere davet ettiler. Buraya gelin efendim dediler. Peki size geleceğiniz adresi nasıl verebiliriz? Beni davet edenlerin çok yaşlı olduğunu ve nasıl bir adres vermemiz gerektiğini söylediklerini hatırlıyorum. Ben de dedim ki efendim bana o mahallenin adını söyleyin. Sokağın adını söyleyin. Hiçbir şey yapmayın ve bana hiçbir şekilde adres vermek istemiyorum. Söyleyin bana. Kerec, bu cadde bir varış caddesidir. Bana bir kavşak söyleyin. Bana bir isim söyleyin. Şimdi onlar şaşırdı. Ne demek istiyor? Bunu nasıl bulursun sen? Evet dedim. O dönem herkesi şaşırtan bir şekilde hiçbir baş ağrısı yaşamadan, yanlış rotaya sapmadan hedefimize çok hızlı bir şekilde ulaştık. Bu nasıl mümkün olabilir efendim? Bakın bu telefonla Bu basit telefonla, bu kullanışlı haritayla o rotanın varış noktasını rahatlıkla bulabilir. Ona ulaşabilirsiniz dedim. Sevgili arkadaşlar, hikaye yeni doğmuş bir zamana aittir. Bu kimsenin bu teknolojiden faydalanmak isteyebileceği akıllı telefonların olmadığını anlamına geliyor. Sadece başlangıçta ortaya çıktı. Dikkat edin, bugünlerde her biriniz belli bir yöne gitmek istediğinizde arabanın camını indirip birine "Efendim, bir yere gitmek istiyorum." diye sormanız çok nadir oluyor. Hangi yöne gitmeliyim? Çünkü herkesin cep telefonunun bir yol haritası vardır. İş başarısı için bir yol haritası var mı, yok mu? Evet, hayatınızın her alanında bir yol haritası var. Bu yol haritasına sahip olmanız ve onu doğru bir şekilde okuyabilmeniz, çalışabilmeniz ve ihtiyacınız olan bilgiye edinip ve konuda ilerlemeniz yeterlidir ve hedefinize ulaşacaksınız. Bugün de genel olarak satış sürecini, bu sürecin ve bu yol haritasının nasıl olduğunu anlatmayı düşünüyorum. Yoldan sapmamak için tek tek hatırlamanız gerekiyor. Yani nerede yoldan saptığınızı, paranızın azaldığını, gelirinizin azaldığını görüyorsanız bilin ki bu haritada gittiğiniz ve bir yan yola girdiğiniz ve zenginliğe giden yolun ana yolundan sapmış olmanız gerekirdi. Arkadaşlarım, size bir kez daha vurguluyorum. Satış önemlidir. Bunu kendinize defalarca yazın, anlatın. Satış önemlidir. Bu size öğrettiğimiz tüm temel bilgilerin satış için önemli olduğu anlamına geliyor. Gelirimiz ve servetimiz artsın diye satış yapmayı planlıyoruz. Bu satış süreci bir dizi noktayı içerir. Birincisi liderliktir. Bugüne kadar bizden hiçbir şey, hiçbir ürün almamış potansiyel müşterilerimizdir. Bu müşterileri yaratmak zorundayız. Bu ilk ve en önemli konudur. Artık müşterileri buldunuz. İkinci adım. İkinci aşamaya gidiyoruz. Bu potansiyel müşteriyle iletişim kurmaya hazırlanın. Aramaya başlayın. Cep telefonunuzu alın ve ilk irtibatınızı kurmaya başlayın. Potansiyel müşterileriniz yabancıysa, ihracat yapıyorsa onlardan bahsetmiyorum diyebilirsiniz. Ve bahaneler getirin, sebepler getirin. Böyle bir durumda sosyal ağları kullanın. Medya mesajlarını kullanın. Onlarla ilk iletişimi metin şeklinde kurun. Ve konuşmayı biliyorsanız arayın. Buraya kadar geldik. Aramayı yapmaya hazırlanın. Hazırlanmak ve zili çalmak iyi ayrı konulardır. Artık ilkokul birinci sınıfa gitmek istiyorduk. 6 yaşındayken gitmiştim. Bir hazırlık vardı. Daha sonra 7 yaşına ve ilkokul birinci sınıfa gittik. Yani gidip birinci sınıf olmaya hazırlanıyorduk. Okul ortamını daha iyi anlayabilmek için. Öğrenme ortamına sahip olmak. Bize öğrettikleri hazırlıklar mesela oyun hamuru. Farklı oyunlar ve el sanatları yapardık. Farklı çocuklarla arkadaşlık. Oyundurduk o sırada. Birçok insanın ağladığını hatırlıyorum. O gün ilk gelen onlar oldu. O küçükler ağlıyorlardı. Çünkü bu alan onlar tarafından bilinmiyordu. Ve ne zaman bilinmediğini söyledim. Korkutucu oluyor. Korku da strese, kaygıya neden olur tabii. Ve sonunda ağlamaya dönüşür. Müşterilerle iletişim kurmaya hazırlıklı olmalıyız. Pek çok kişi "biz hazırız" diyor. Hayır, hazırlık bir süreçtir ve sonuç getirmelidir. Bu 6 yaşımızdayken elde edilen çektiğinin el emeği olduğu anlamına geliyor. Yani hamurla, renkli kağıtlarla, bulutlarla, Bulutları makasla keserdik. Hatta oyuncak bebek bile yapardık. Hadi araba kullanalım. Kurbağayla oynardık. Yani hazırlık sınıfların çoğunda bu nedenle hayvanların ve böceklerin olduğunu hatırlıyorum. Dolayısıyla bu hazırlığın da bir çıktısının olması gerekir. Diyaloğu hazırladıktan sonra ilk çağrıyı ezberledim. İyi bir ses tonuyla konuşmaya hazır. Müşteri bu soruyu sorarsa cevabını buldum. Bu cevabı vereceğim ve bu cevap müşteriyi ikna edecektir. Bu cevabı verirsem kafasında başka bir soru ulaşacak ve ben onun sorununun ne olduğunu biliyorum ve o sorunun cevabını da biliyorum. Bunlar hazırlanabilir ve ben bu dosyaları hazırladım ve hizmetinize sundum. Ücretsiz dedim. Gidin alın, dinleyin, pratik yapın ve hazır olun. Tüm müzakerelerin uygulaması soru ve cevaptır. Müzakere ne anlamına geliyor? Müzakere bir sanattır. Birçok kez konuştum bunun için. Kar etme sanatı. Müzakeredeki taraflara fayda yaratma sanatı. Şimdi hazır olmalıyım. Soruları ve cevaplarını biliyorum. Ne sormak istiyorlar? Aramaya yapmaya hazırlıklı olmalıyım. Hazır olun, başlayalım. Testleri geçersek uygulamaya geçeceğiz. Ve burada tesviye işlemimiz var. Öğrendiğimiz her şeyi uygulamak istediğimizi söylüyorsunuz. Peki, usta, performansa sonuna kadar hazırlıklı olmalı mıyız? Eğitiminiz sırasında mesela 12 yıl okumanız gerektiğini söylüyorsunuz. Ama hazırlık 1 yıl, 12 yıllık eğitim gibi değil. Ve mesela 20 yıl önceden bu eğitime hazırlanmanız gerekiyor. Hayır, öyle değil. Çalışırken birçok şey öğreniyorsunuz. Bu yüzden daha hazırlıklı olmalısınız. Bu yüzden ilk gün tüm soruları ve cevapları keşfetmememiz gerekiyor. Keşfedilmişken en dibe ulaşana kadar öğrenmek istiyorum. Ama şimdi yeniden başlamak istiyorum. Araba sürerken de aynı hikayeyi tekrarladınız, biliyorsunuz. 10 gün eğitime gittin. Bilmiyorum kaç gün eğitime gittin. Eğitim aldınız ve artık bir omurguyu araba kullanıyorsunuz, değil mi? Bugün araba kullanırken öğrendiğiniz her şey size o 10 gün mü anlatıldı? Keşfedildi mi? Hayır diyorsunuz. O 10 günde bazı temel bilgiler söylendi. Gerisi çözüldü. Çalışırken başka temel bilgileri de keşfettik. Yani bu şekilde iş hayatında öğrenmesi gereken temel bilgilere sahip olur tabi. Artık her gün 1-2 saatinizi ayırsanız 15 günden daha kısa sürede tamamlanır. Sadece 2 hafta içinde tüm temel bilgiler toplanır. Bu hiç de uzun bir süre değil. Şimdi bir arama yapacağım. İlk müzakere gerçekleşir ve size birçok kez öğrettim. İşletme okulunda önceki filmlerden önceki videolarını izleme gerekiyor. Biz gittik, farklı müzakere modellerini gördük, çalıştık ve gelecekte de çalışmaya devam edeceğiz. Hem saf setler hem de kaydedilmiş videolar ve toplantılar şeklinde çok çalışıyorum. Bu yıl müzakere yılıdır. Yıl sonunda tüm müşterilerle ilgilenebilmem için sana çok şey öğreteceğim. Ve müzakere de sizi yenebilecek hiç kimse ve hiç kimse yoktur. Yeter ki adım adım benimle gelin, kalın, devam edin. Tamam? Arama yapıldı. Şimdi müşteriye sunmam gerekiyor. Müşteri tanımında iletişim halinde olduğumuz kişi veya kişilerdir. Bu adabı öğrendiğimde artık temas kurduğum herkese hediye verebiliyorum. Erkek kardeşimle, kız kardeşimle, çocuğumla, babamla, herhangi biriyle, herhangi bir kişiyle müşteri, alıcı, tedarikçi, komisyoncu, aracı, sigorta, para değiştirici, banka, devlet yetkileriyle pazarlık yapabilirsiniz. Öğrenmek zorundayız. Yani çalışırken birçok temel bilgiyi öğrenirsiniz. Sonarsınız kendinizi, ürününüzü, markanızı, var olan kuşalları, faydaları tanıtmaya başlarsınız. Amaç ürünü satmaktır. Önemli olan ürünü satmaktır tabii. Peki şimdi ürün satmak için ne önemli? Ne olması gerekiyor? Ve müşteriyle iletişimde en önemli noktalardan biri olan kelimeyi kullandım. Müşterilerinize dikkat edin. Dikkat etmenin kriterlerinden ve özelliklerinden de bahsettim. Dikkat ne anlamına geliyor? Müşterilerle ilgilendiğini belirtmek için ne yapmalıyım? Ben şimdi ne yapmalıyım? Teşekkür ederim. Sana güveniyorum. Gel bu parayı al. Bu parayı ver diyor. Ne yapmalıyım ben? Ne olmalı? Bunlar defalarca konuştuğumuz ve gelecekte de konuşacağımız temel konulardır. Pazarlık esnasında müşteriyle konuşurken, biz konuşurken müşterilerden itirazlar oluşuyor. Ticaret yapmayanlar müşteriyi sadece alıcı olarak görmüyorlar. Örneğin eşle, çocukla, babayla, kız kardeşle, erkek kardeşle, herhangi biriyle veya herhangi bir kişiyle iletişim. O kişi bir müşteri. Baba, arkadaşımla dışarıya çıkmak istiyorum. Babamın itirazları var burada. Anne, bunu yapmak istiyorum. Annemin itirazları var burada. Bu itirazları nasıl kontrol edebilirim? Kontrol edebilmek için bir planı, bir fikri, bir teklifi sunduğunuzda da ne tür yanıtlarla karşılaşacağınızı önceden bilmeniz gerekir. Anne, dışarı çıkmak istiyorum. Baba, bir şeyler yapmak istiyorum. Peki, bu fikir sizden geldi. Ve karşınızdaki kişi size karşı çıkmak istiyor. Eğer sessiz olursanız kimsenin sizinle bir alakası yok. Bir şey söylüyorsunuz, bazı itirazlar duyuyorsunuz. Artık bu itirazları kontrol edebilmeniz lazım. Öncelikle yazmanız gerektiğinin farkında varabilmelisiniz. Böyle bir tecrübeyle çok şey kazanabilir. Bunu söylersem müvekkilimin ne gibi itirazlarıyla karşılaşabilirim? Şimdi eğer bu şekilde karşı çıkıyorsa bu modele neden karşı çıkıldığını kontrol etmeliyim. Babam neden bana hayır bunu yapma diyor. Annem neden bunu yaparsan üzüleceğimi söylüyor. Bunun nedenini cevaplayabilmeliyim. Aile gibi insanlarla pazarlık yapmak ürün alıcılarına göre daha zordur. Neden? Çünkü babanız, anneniz öyle ya da böyle aynı fikirde değil. Eşiniz de aynısını yapıyor. Çocuğunuz da aynısını yapıyor. Çoğu durumda ana hikayenin bu cümle olmadığını, arkasında söylenen, bu cümleyle hiçbir ilgisi olmayan bir nedenin olduğunu şeklindeki bir cümleye katılmıyor. Oğlum bana baba, hadi dondurma yiyelim diyor. Hayır diyorum. Sana yemek vereceğim. Boğazın ağrıyor. Dondurma güzel değil senin için. Çocuk diyor ki, aa babam bunu benim sağlığımı düşündüğü için getirdi diyor. Sen çok sık olmazken benim gidip ona dondurma olacak halim yoktu. Ve bu cümleyi söyledim. Yani ben sıkılmadım. Artık giyineyim, hazırlanayım. Bu sıcakta sana dondurma alayım demeye gelmedim. Ben öyle söylemedim. Çünkü bunu söylersem geri gelir ve bana eğer beni sevmiyorsan beni sevmediğini söylerdi. Bu müzakereyi kazanacağı anlamına geliyor. Çünkü kafamda öyle bir muhalefet oluştu ki bunu söylersem kaybeden ben olurum. Yani aynı muhalefete sahip olduğumu söyleyemiyorum. Ama bir başka açıdan kazanan ben oluyorum ve iyi bir insan olacağım. Ne yazık ki ailemizde bunu çok gördük. İnsanlar farklı modellere sempati duyuyor ve siz bunu sempati diyorsunuz. Söylediğim şey kötü bir strateji değil. Kaybetmemek için biz iyi insanlarız demek için bunu söylüyorlar. Keşke haklı olsaydık. Bunu hepimiz duysaydık ve herkes kendi kendine söyleseydi. Bu dosyayı başkalarına göndermeyeceğiz. Bu bizim için anne dinle, seninle. Hayır, önce bunu kendine söyle. Sen de aynı yoldasın. Kim diyorsa kendisi duysun. Amacım bu dosyayı yayınlayıp başkalarına aktarmak değil. Hayır. Bu senin günün, senin için. İtaat etmeyi öğrenmelisin. İtiraz etmeden yanınızda olacaksınız. Onu kontrol etmelisiniz. İyi, tamam. Baba, boğazım ağrıyor. Aşkım, sorun değil. Sağlığıma dikkat ediyorum. Gidip bir tüp alabilir miyiz? Bir tüp alırsan hayır. Burada kapıyı, duvarı çalışırsanız ve bu da komşuların rahatsız olmasına neden olur. Aa, komşularınız için endişeleniyor musunuz? Tamam. Baba, gidip bir bulmaca oyunu olabilir miyiz? Nerede kaybolduğunu bilmek istiyorum. Aa, bu yüzden pazarlık yapmayı öğreneceğim. Bu itirazları kontrol edebilmek, mazeretlerin neler olduğunu anlamak. Babam kendi kendine mesela dondurmanın 50 bin tumana mal olduğunu söylüyor. Bir dondurma sipariş edeyim. Taksi getirsin. Ha, şunu söyle, aferin. Böylece müzakerelerde çıkarlarımı güvence altına alabildim. Hiç itiraz oluşturmayan bir şeyi aramayın. Peki kaç kişi anlamak istiyorsunuz? Babam, kız kardeşim, annem karşı çıkmasın, benimle birlikte öne çıksın. Bırakamazsınız. O da anlaşmazlığı sever. Zaten şeytanın askeri ortadadır, unutmayın. Görmezden gelemezsiniz. Gelip çözüm verecektir. Düşünüyor, diyor ki, şunu şöyle, kendini iyi göster. Nasıl tanıyacağınızı bilmeli ve kontrol edebilmelisiniz. Canım, aşkım, iyiyim, dostum, kardeşim, iş adamım. Sadece ve sadece kendine yatırım yap. Ve kendin üzerinde çalış. Ve kendi üzerinde yetenekler kazan. Eğitimleri izleyin, öğrenin, pratik yapın. Bırakın, başkalarının dışında çıkın. Sadece kendiniz, organizasyonunuz, ekibiniz, markanız size ne veriliyorsa lütfen yatırım yapın ve onun üzerinde çalışın. Çocuğunuz sizin elinizde. Bunun üzerinde çalışabilirsiniz. Çalışırken gücünüz elinizde. Bunun üzerinde çalışabilirsiniz. Hocam, belediye memuru geldi. Çocuk vergi dairesi geldi. Bu kesinlikle sizin elinizde değil. Nasıl pazarlık yapacağınızı bilmelisiniz. Birisi geldi, bunu bize o yaptı. Vurdu, bir şey oldu diyorsunuz. O rakip arkamızdan kötü konuşuyor. O, bu kesinlikle sizin elinizde değil. Kendini güçlü kılmalısın. Hem kendi kişiliğimiz hem de organizasyonumuzun ve markamızın kişiliği üzerinde çalışıyoruz ve bizim için çok güzel şeyler oluyor. İtirazları biliyoruz. Biz kontrol ettik. Şimdi sözleşmeyi imzalama zamanına gitmemiz gerekiyor. Babam yavaş yavaş yanımıza yaklaşıyor ve bize dondurma almaya hazırlanıyor. Yani sözleşme kendiliğinden kapandı. Böylece müzakereyi kazandık. Onu sinirlendirmek istemeden hadi kavga başlatalım. Harekete uğramak saygılarımızla istediğimize ulaştık. Sözleşmeyi kapattık. Sözleşmenin imzalanmasından sonraki adı müşteri takip ve elde tutmasıdır. Bu baba şimdi dondurma aldığı için üzgün olabilir. Çünkü müzakerede kaybettiğini hissediyor. Ama dondurmayı o aldı, tamam. Takip etmeliyiz. Tekrar dondurma isteyebilirim. Tekrar aynı anlaşmalardan yararlanmak istiyor. Ve bu babayı kaybetmemeliyim. Bu müşteriyi elimde tutmalıyım. Ben de baba olduğum için babalardan örneklerim var. Ve bunu farklı bileşenlerle ifade edeceğim ki siz de hissedebilirsiniz. Anlayabilirsen diye. Çünkü çoğunuz onurlu insanlar bana hiç müşterimizin olmadığını söylüyorsunuz. Daha yeni başladık, tamam. Size artık bir babadan daha kolay bir müşteriniz olduğunu dair örnekler vereceğim. Müşteri ürünü istiyorsa ödemeyi hazırdır. Hiçbir şüphe yoktur. Babam dondurma alması gerektiğini düşünüyor. Onu istemediği bir şeyi yapmaya zorladın. Müşteri benim ürünümü isterken durum farklıdır tabii. O kişiyle pazarlık yapmak çok daha kolay. Ben sıkı pazarlık yapmayı öğrendim. Kesinlikle hiçbir şey değil. Yani müşteriyi takip etme ve elde tutma sürecini de unutmamalısınız. Bütün yol haritasını tekrar gözden geçeceksiniz. Müşteri olmazsa bile babamla nasıl pazarlık yapılacağını, nasıl yapılacağını öğrendim. Bu müşteriyle pazarlık yapın. Hiçbir fikrim yok. Ne olacak? Hiçbir şey olmuyor. Bu yüzden vurguladığım en önemli kısım potansiyel müşteriler yaratmaktır. Ancak tartışmada güçlüyseniz ve hiçbir fikriniz yoksa size hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla bu potansiyel müşteri yaratma konusu odak noktanızın %80'idir. Konsantrasyonunuzun %80'i yönteme gider. Geriye kalan %20 ise süreçtir. %80 mağazanın en önemli kısmının sadece ipucudur. Hiç potansiyel müşterisi olmayan zamanının %100'ünü potansiyel müşteri yaratmaya harcayan biri başka bir yere gitmesin. Potansiyel müşteri yaratma dışında da herhangi bir eğitim görmüyorum. Endişelenmeyin burada. Artık bunu hak ettiğinize göre zamanınızı ne kadar harcayacaksınız? Potansiyel müşteri yaratmanın odak noktası %80'e kadardır. Müşteriler sizin için sıraya girdiği sürece diğer süreçlerin kuyruğunu yine %50'si oranında yeniden odaklayacağız. Geri kalan %50 ise potansiyel müşteri yaratmaya odaklanacak. Olası satış üretimi asla %50'sinden az olmamalıdır. İşletmenizin ölümlü yavaş yavaş gelecek. Yaşlandığınızı hissediyorsunuz ve ölmek istiyorsunuz. Allah korusun. Hayatta kalın. Seni feda edeceğim. Hayatta kal, büyümeyi yeni öğreniyorsun. Sadece zenginliğin tadına veriyorsunuz. İşin ölmesine izin vermeyin. Sadece gelişmek istiyorsunuz. Yıllarca yaşamadan sonra bu dünyadan bazı şeylerin farkında vardınız. Geçmişe dönmeyin hiçbir zaman. Kendinize bir yol haritası yazın ve onu kaybetmeyin. Tekrar vurguladım bunu. Bu dönemde iş konusunda tüm ısrarlarım vardır. İş tecrübem vardır. Bu dönemde size sağlayacağım bunları. Size benim varlığım olmadan bile işinizi nasıl büyütebileceğinize dair planları tanıtıyorum. 1. İşinizi büyütebilir. Bağımsız olabilirsiniz. Peki hocam, anlıyoruz. Yani ilk potansiyel müşteri yaratma ve en önemli kısım. 2. Müşteriyle iletişime geçmeye hazır olun. 3. Şimdi aramaya cevaplayıp aramayı yapacağım. 4. Müşteriye kendimi, markamı ve ürünümü sunabilmeliyim. 5. İtirazları kontrol etmeliyim. Müşteri kesinlikle aynı fikirde değil. Tabii ki duymuyorum. Bundan önce bilmek istiyorum. Bu hayır diyor ama kazanmalıyım. Gidiyorum ondan bir şey istiyorum. Deme. Hayır demez. Hayır. Bu hayır anlamına gelmez. Hazırım. Onu kontrol etmeliyim. Bu nedenlerle hayır diyor. Bunu daha önce öğretmenimden öğrenmiştim. Tanımladım. Şimdi onu kullanmak istiyorum. Başarılı olmak bir sonraki adım sözleşmeyi kapatmaktır. Bitti, anlaştık ve kapattık bunu. Ancak müşteri kaybedilmemelidir. Tekrar takip edeceğiz. Yani sözleşmeler için saklayacağız. Önümüzdeki aylarda daha fazla satış için çalıştık. Buna ihtiyacımız vardır. Tüm süreci onunla birlikte yaşadık. Artık zor değil bu. Bir kez güvendiğinde ürün ona ikinci kez satmak daha kolay olacaktır. Bu yüzden müşteriyi takip etmek ve elde tutmak gerekiyor. Bu yol haritasını iyi anlarsınız. Kendinize bir not yazın. İleride bunlarla tek tek gireceğiz. Bir giriş buluyoruz. Ve sizin için bilgisayardaki klasöre benzer bir klasör gördünüz. Köşede cep telefonunu gördünüz. Klasörü açıyoruz. Birçok başka klasör ve dosya görünecektir. Ve bu süreçleri ilerleyen dosyalarımda tek tek anlatacağım. Hepsini sizin için açacağım. Aşağıda onu tanıyın. Kendiniz için daha güçlü bir iş yapısı oluşturmak istiyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Güle güle.